Ayrım 5.
4. bölüm. Geniş yatakta kocaman battaniyeyi bedenime 4 kez dolayarak büyükannemin duasını dinlerdim. Diz çökerek bir eliyle göğsünü bastırır, öteki eliyle ara sıra haç çıkarırdı. Dışarıda buzların çatırdadığını işitirdim. Buzun türlü biçimlerle bezediği camlardan içeriye ayın yeşilimsi ışıkları süzülür, büyükannemin sevimli yüzünü, kocaman burnunu aydınlatır, koyu renkli gözlerini yumuşatarak onlara fosforlu bir pırıltı verirdi. Saçlarını örten ipek eşarp çelik gibi ışıldardı. Kaygan siyah elbisesi omuzlarından su gibi akarak yerlere yayılırdı. Duasını bitirdiğinde sessizce soyunur, köşedeki sandığın üzerine giysisini dikkatle katlardı. Sonra da benim uyur taklidi yaparak yattığım yatağa yaklaşırdı. "Uyumadığını biliyorum," derdi sakin bir sesle. "Beni kandırmaktan vazgeç de yorganın birazını da bu yana ver." Bundan sonra olacakları düşündükçe gülümsemekten kendimi alamazdım. O zaman beni azarlamaya başlardı. "Zavallı yaşlı büyükannene böyle oyunlar oynamaya nasıl cesaret ediyorsun sen bakayım?" Battaniyeyi ucundan öyle bir hızla çekerdi ki kendimi havada bulur, tepe taklak kuş tüyü yatağa düşerdim. Bir kahkaha patlatırdı. "Ne o turp kafalı, hapı yuttun galiba." Ama bazen duası öyle uzun sürerdi ki gerçekten uyuyakalır, onun yatağa girdiğini duymazdım bile. Tartışmalar, sataşmalar ve saldırılarla dolu bir günün sonunda hep böyle uzun uzun dua ederdi. Dualarını dinlemek üzerimde büyüleyici bir etki yapardı. Büyükannem evde olan biten her şeyi en ince ayrıntısına dek Tanrı'ya anlatırdı. Dağ gibi kocaman gövdesiyle diz çöker, son derece hızlı ve anlaşılmaz bir fısıltıyla duaya başlar, sonra sesi boğuklaşır ve yükselirdi. "Sen de pek iyi bilirsin ki Tanrım, herkes her şeyin en iyisini ister. Mihail büyük oğlan kentte kalmalıdır. Irmağın öte yakasına gitmek istemiyor. Orada her şey yeni, denenmemiş. Ne olacağını bilemiyorum. Babası Yakov'u daha çok seviyor. Bir çocuğu ötekinden ayırmak, daha çok sevmek doğru mu dersin? İnatçı bir ihtiyar o. Lütfen Tanrım, ona biraz akıl fikir ver." İri parlak gözleriyle donuklaşmış ikonlara bakarken Tanrı'ya öğütler verirdi. Kendisini oğullarının ikisine de nasıl paylaştıracağını bir düş ile göster ona. Haç çıkarır, yere eğilir, alnını döşeme tahtalarına vururdu. Sonra yine doğrulur, inandırıcı bir tavırla söylemini sürdürürdü. "Niye benim varvarımı bir kez daha güldürmüyorsun? Seni kızdıracak ne yaptı? Başkalarından daha çok mu günah işledi? Niye genç, sağlıklı bir kadın böylesine düşkün bir yaşam sürsün? Grigori'yi de unutma, gözleri gitgide kötüleşiyor. Eğer kör olursa dilenmesi gerekecek. Büyük baba için kanını, canını verdi. Ama büyük baba ona yardım eder mi sanıyorsun? Ah Tanrım!" Uzun bir süre susar, sonra kollarını uyuyakalmış ya da birden donmuş gibi aşağı sarkıtıverirdi. Daha başka derdi sanki birden aklına gelmiş gibi. Yüzünü kırıştırır, "Sana inananları kurtar, bağışla beni, aptalım biriyim ben," diye eklerdi. "Biliyorsun ki isteyerek günah işlemem ben, aptallığımdan yaparım yaparsam." Derin derin içini çektikten sonra sıcak, mutlu bir sesle, "Sevgili Tanrım, sen bütün olanları bilirsin," derdi. Büyükannemin Tanrısından çok hoşlanmıştım. Çünkü bu Tanrı büyükannemle pek sıkı fıkıydı. Ona sık sık sorardım, "Bana biraz Tanrı'dan söz eder misin?" Büyükannemin Tanrı ile kendine özgü bir konuşma biçimi vardı. Son derece hafif bir sesle sözcüklerini uzatarak ve gözlerini yumarak konuşurdu. Önce bir süre otururdu. Sonra kalkar, yine oturur, açık başını eşarbıyla örter ve ben uyuyup dalıncaya dek böylece sürdürürdü. Tanrı bir tepenin üzerindedir. Cennet gibi bir çayırda, bütün yıl açan, gümüş ıhlamur ağaçlarının gölgelediği, pırlantadan yapılmış bir tahtta oturur. Cennette ne kış ne de sonbahar olur. Çiçekler hiç solmaz, azizlerin hoşuna gitsin diye bütün yıl açarlar. Tanrı'nın çevresinde yüzlerce melek, kar tanecikleri ya da arılar gibi uçuşur. Yeryüzüne beyaz güvercinler gibi süzülür, sonra yeniden cennete uçar, bizim yaptıklarımızın hepsini Tanrı'ya bildirirler. Benim bir meleğim var, senin de var, büyük babanın da. Herkesin bir meleği vardır, Tanrı herkese eşit davranır. Örneğin senin meleğin Tanrı'ya, "Lexey büyük babana dil çıkardı," diye bildirirse, Tanrı hemen şöyle buyurur, "Yaşlı adam Lexey kırbaçlasın." Böylece herkese hak ettiğini verir. Bu ister sevindirici olsun ister üzücü. Cennette her şey uyum içindedir. Melekler eğlenirler kanatlarını çırparak. "Görkemlisin Tanrım, yücesin," diye şarkı söylerler. Ve o meleklere yalnızca gülümser. Büyükannem de kendi kendine gülümser, başını sallardı. "Bütün bunları gördün mü sen?" diye sorardım. Görmedim ama hepsini biliyorum derdi düşünceli düşünceli. Tanrı'dan, cennetten ya da meleklerden söz ederken sanki küçülür, daha nazikleşir, yüzü gençleşir, ıslak gözleri sıcak bir ışıkla aydınlanırdı. Saçlarının ağır buklelerini elime alır, boynuma dolardım. Onun sonu gelmeyen öykülerine kulak kesilip yutarcasına dinlerdim. Sıkılmak aklımdan bile geçmezdi. İnsanlar Tanrı'yı göremezler. Görürlerse kör olurlar. Yalnız melekler Tanrı'nın yüzüne dosdoğru bakabilir. Ben melekleri görmüşümdür. Onları ancak ruhun saflaştığı zaman görebilirsin. Bir gün sabah hainine gitmiştim. Bir de baktım ki mihrabın çevresinde birer bulut lekesi gibi iki melek duruyor. İşlerinden arka tarafı da görebiliyordum. Göz kamaştırıcı bir parlaklıkları vardı. Tül gibi ince kanatları yerlere kadar uzanıyordu. Vaftiz masasının çevresinde dönüyor, Peder İlya'ya yardım ediyorlardı. Dua etmek için kollarını havaya kaldırdığında dirseklerinden tutuyorlardı. Peder İlya çok yaşlıydı, kördü. Üstelik hiçbir şeyden geri kalmak istemezdi. Çok geçmeden öldü. Melekleri gördüm de öyle sevindim ki neredeyse ölecektim. Yüreğim daraldı, gözlerimden yaşlar boşandı. Ah ne güzeldi. Ah sevgili Lenka, cennette her şey öyle güzel ki, dünyada da öyle. Bu bizim yaşadığımız yerde mi güzel? Büyük annem haç çıkarır, sonra karşılık verirdi. Kutsal Meryem'e şükür, her şey çok güzel. Bu karşılık beni altüst ederdi. Bu evdeki her şeyin güzel olduğunu kabul etmek biraz zordu. Bana her şey gitgide daha da kötüleşiyor gibi geliyordu. Bir gün Mihail dayımın odasının önünden geçerken başının aşağı beyazlar giyilmiş Natalya teyzenin elini göğsüne bastırarak kendini yerden yere attığını, sesini fazla yükseltmeden ama beni dehşete düşüren çığlıklar kopardığını gördüm. Bana yardım et Tanrım, al şu canımı. Bu duanın anlamını kavrayabiliyordum. Tıpkı Grigori'nin sonunda kör olup dilenmek zorunda kalacağım ama burada kalmaktansa dilenmek daha iyidir diye yakamalarını anladığım gibi. Onun bir an önce kör olmasını istiyordum. O zaman ben onun kılavuzu olacak, birlikte dilenecektik. Bu tasarıyı Grigori'ye de açmıştım. Sakalının arasından kıs kıs gülerek, ''Peki öyleyse, birlikte işe çıkarız. Kentte herkese senin boyama ustası Vasili Kaşiri'nin torunu olduğunu söylerim. Peki eğlenceli olur doğrusu.'' Natalya teyzenin gözlerinin altında sık sık morluklar görürdüm. Sapsarı yüzünde, dudakları da patlak patlak dururdu. Büyük anneme sorardım. Dayım onu dövüyor mu? Evet ama gizli gizli. Lanet olası. Büyük baba karşı çıkıyor diye gece dövüyor gizlice. Kötü ruhlu bir şeytan o. Natalya da pelte gibi. Sonra yavaş yavaş coşarak anlatmaya başlardı. Her şeye karşın bugünkü dayaklar eskileri oranla hiç sayılır. Şimdi yalnızca kulağa ya da dişlere bir yumruk atılıyor ya da saç çekiliyor. Benim gençliğimde işkence saatlerce sürerdi. Bir seferinde büyük baban beni Paskalya'nın ilk günü sabah ayininden akşama dek aralıksız dövmüştü. Kırbaçlar, biraz soluklanır sonra yeniden kırbaçlardı. Eline ne geçirirse onunla vururdu. Meşin kayışlar ne denk gelirse. Neden döverdi seni? Aklımda kalmadı pek. Yine bir seferinde beni öldüresiye dövmüş, 5 gün aç bırakmıştı. Şansım varmış ki atlatabilmişim bunu. Bu açıklama karşısında donup kalırdım. Büyük annem büyük babamdan en az 2 kat daha iriydi. Nasıl olup da onun hakkından geldiğini aklım almazdı. Sahi o senden daha mı güçlüydü? Daha güçlü değil, daha yaşlı. Üstelik o erkek. Büyük annemin ikonların tozuna alışını, gümüş sislerini temizleyişini seyretmek hem ilginç hem de hoş bir şeydi. İkonlar incili, gümüşlü, renkli taşlı çerçeveleriyle pek zengin şeylerdi. Büyük annem ikonlardan birini beceriksizce eline alır, onu gülümseyerek iştenlikle ''Ne sevimli minicik yüzü var'' der, sonra haç çıkararak ikonu öperdi. Hepsi tozlanmış, islenmiş. Ah kutsal anamız, hayatımın ışığı. Bak Lyonya, yazılar ne kadar küçük, harfler ne kadar ince. Yine de her şey açıkça okunabilir. Adı 12 kutsal gün, ortadaki kutsal Fedorovskaya. Bunun adı ise mezarda benim yasımı tutma kutsal bakire. Topal yeğenim Katerina bebekleriyle nasıl oynarsa bana öyle gelirdi ki büyük annem de ikonlarla aynı ciddiyet ve duyarlılıkla oynardı. Şeytanları sürü halinde ya da tek tek gördüğünden sık sık söz ederdi. Bir gece perhiz ayında Rudolfların evinin önünden geçiyordum. Her şey ay ışığı gibi yıkanmıştı sanki. Birden tam önümdeki damın tepesinde bacanın yanında ata biner gibi oturmuş kapkara bir şey gördüm. Boynuzlu kafasını bacırdan içeri uzatarak kokluyor, burnunu çekiyordu. Öyle büyük ve kıllıydı ki kuyruğu kırbaç gibi damı dövüyor, ayakları kiremitleri tırmalıyordu. Hemen haç çıkardım ve İsa dirilecek, düşmanları yok olacak dedim. Bunun üzerine cırlak bir çığlık attı, tepe taklak avluya yuvarlandı. Böylece ondan kurtulduk. Herhalde Rudolflar et pişiriyordu. Rüzgardan kokusunu duymuş, Rudolflar perhiz ayında et yiyorlar diye sevine sevine koklamaya koşmuştu. Şeytanın tepe taklak camdan düştüğünü gözümün önüne getirince kahkahalarla gülerdim. Büyük annem de güler. Onlar da küçük çocuklar gibi hınzırlık yapmayı çok severler. Bir seferinde anımsarım, gece yarısına yakın banyoda çamaşır yıkıyordum. Birden ocak kapağı ardına dek açıldı. Hepsi ortalığa döküldü. Kırmızılar, yeşiller, karalar, küçük küçük tıpkı hamam böcekleri gibi. Kapıya doğru atıldım ama ulaşamadım. Binlerce şeytanın ortasında çakılıp kalmıştım. Bütün banyoyu öylesine tıka basa doldurmuşlardı ki kıpırdayamıyordum. Ayaklarımın altında dolaşıyor, beni öyle çekiştirip sıkıştırıyorlardı ki haç bile çıkartamıyordum. Küçücük kedi yavruları gibi yumuşacık tüylü tüylüydüler. Ama hep art ayakları üzerinde duruyorlardı. Dönüyor, eğleniyor, küçücük dişlerini fareler gibi gösteriyorlardı. Minicik gözleri yeşil yeşildi. Yeni çıkmaya başlayan boynuzları küçük çıkıntılar oluşturmuştu. Kuyrukları domuzlarınkine benziyordu. Ah tanrım, düpedüz bayılmışım. Kendime geldiğimde mum neredeyse bitmiş, teknedeki su buz olmuştu. Bütün çamaşırlar yerlere yayılmıştı. Ah şeytanlar diye düşündüm, topunuz cehenneme. Gözlerimi kapatınca ocağın ağzından banyonun içine yoğun bir ırmak gibi akan rengarenk tüylü yaratıkları görür gibi oldum. Mumu üflüyor, hınzır hınzır pembe dillerini çıkarıyorlardı. Hem gülünç hem de korkunçtu. Büyük annem bir an hiçbir şey söylemeden başını salladı. Sonra yeniden coşarak anlatmaya başladı. Lanetlenmiş ruhları da görmüşümdür ben. Yine bir geceydi, kıştı, fırtına vardı. Dinkov deresinden geçiyordum. Hani Yakov ve Mihail göldeki buz deliklerinden birinde babanı boğmak istemişlerdi. Anımsadın mı? İşte orada ben derenin yamacından inmiş yürüyordum ki müthiş çığlıklar, uğultular duydum. Orada karşımda siyah atlı bir troika tam üzerime doğru geliyordu. Kırmızı başlık giymiş şişko bir şeytan arabacı yerinde odun parçası gibi oturuyordu. İleri doğru uzanan kolları dizgin yerine demir zincirleri asılıyordu. Oysa troikanın geçebileceği hiçbir yol yoktu orada. Bir kar bulutunun içinde göle doğru gidiyordu. Bütün yolcular şeytandı. Islık çalıyor, bağırıyor, başlıklarını sallıyorlardı. 7 tane troika saydım. Yangın arabası gibi yanımdan hızla geçip gittiler. Atlar karga gibi kapkaraydı. Bunların hepsi de bir zamanlar ana babalarının bedduasına uğramış olan insanlardı. Bunlar şeytanlara iyi eğlence olurlar. Şeytanlar bütün gece onları oradan oraya çeşitli eğlencelerine sürüp dururlar. Benim gördüğüm de herhalde bir şeytan düğünüydü. Büyük annemin anlattıklarına inanmamak olanaksızdı. Öylesine açık ve inandırıcı bir dille konuşuyordu ki. Ama en çok onun ezberden okuduğu şiirlerini severdim. Kutsal Bakire'nin bu acılı dünyada dolaşması, Hırsızlar Prensesi Yengaleviça'ya Rus halkını soymaması ve onları dövmemesi için rica etmesini anlatırdı. Tanrı'nın sevgili kulu Leksey, Savaşçı Ivan, Akıllı Vasilya, Keçi Papaz ve İlahi Vaftiz oğlunu anlatan şiirler vardı. Sonra Marfa, Haydutların Başı Baba Usta, Mısırlı Günahkar Maria, Haydutun Annesinin Acıları gibi bir sürü dehşet verici destan vardı. Büyük annemin bildiği peri masallarının, destanların, şiirlerinin sonu gelmezdi. Ne insanlardan, ne büyük babadan, ne de şeytan, cin peri gibi şeylerden korkmayan büyük annemin hamam böceklerinden ödü kopardı. Gece beni uyandırır, fısıldardı. Alyosha, yavrum, yerde dolaşan bir hamam böceği var. Allah aşkına öldür şunu. Yarı uykulu, yarı uyanık, mumu yakar, yere iner, düşman arardım. Bu iş genellikle çok uzun sürer, kim zaman da bulamazdım. Göremiyorum derdim. Ama yatakta yorganın altında kıpırdamadan yatan büyük annem fısıltılı bir sesle ''Orada, orada, lütfen, lütfen bul onu, biliyorum orada'' derdi. Ve hiç yanılmazdı. Her zaman yatağın yakınında bir hamam böceği bulurdum. ''Öldürdün mü? Çok şükür, eline sağlık.'' Rahatlamış bir gülümsemeyle yorganı başından atardı. Eğer böceği bulmaya başaramazsam gözüne uyku girmezdi. Gecenin ölü sessizliği içinde işittiği en küçük çıtırtıda bütün bedeninin titremeye başladığını duyardım. Soluğunu tutarak fısıldardı. Kapının yanında, sandığın altında gizlenmiş. Neden hamam böceklerinden bu kadar korkuyorsun? Karşılığı oldukça sert olmuştu. Ne işe yaradıklarına bir türlü akıl erdiremiyorum. Vallahi ortalarda dolaşmaktan başka bir iş yaptıkları yok. Üstelik hepsi de kapkara. Tanrı en aşağılık yaratığa bile bir görev yüklemiş. Tahta biti bir evin nemli olduğunu gösterir. Tahta kurusu duvarlar kirli demektir. Bit birinin hastalanacağını işarettir. Bütün bunlar akla yakın. Ama bunlar yok mu? Kim bilir hangi kötü güçler gizleniyor işlerinde? Ne için burada bulunuyorlar? Bir akşam büyük annem düz çökmüş, Tanrı ile baş başa konuşmalarından birini yaparken büyük babam kapıyı ardına dek açarak boğuk bir sesle "Tanrı bu sefer bizi gerçekten görmeye geldi, yanıyoruz" diye bağırdı. Büyük annem "Ne diyorsun sen?" diye bağırarak ayağa fırladı. İkisi de paldır küldür ön salonun karanlığına daldılar. "Yevgenya, ikonları çıkar. Natalya, çocukları giydir." Büyük annem bütün bu emirleri kesin ve sert bir sesle verirken büyük babam "Uuu" diye hafif hafif inliyordu. Ben de mutfağa koştum. Avluya bakan pencere altın gibi parlıyordu. Yerde sarı ışık lekeleri oynaşıyordu. Yakov dayı çıplak ayaklarına papuçlarını giymeye uğraşıyordu. Tabanları tutuşmuş gibi zıplıyor, bağırıyordu. "Mişka'nın işi bu. Yaktı, kül etti bizi. Çekti gitti sonra da." "Kes sesini köpek," dedi büyük annem. Onu kapıya doğru öyle sertçe itti ki az daha düşecekti. Buz tutmuş camların ardında atölyenin damının yandığı görülüyordu. Açık kapısından cehennem alevleri kıvrıla kıvrıla çıkıyordu. Gecenin durgunluğu içinde bu kıpkırmızı ateş çiçekleri hiç duman çıkarmadan açılıveriyordu. Yalnızca koyu renk bir bulut yukarılarda samanyolunun gümüş rengi parıltısını gölgelemeden havada asılı duruyordu. Karlar mor ve eflatun renkler almış, ışıldıyor, binaların dış duvarları avlunun köşesinde neşeyle çıtırdayan alevlere ulaşmak ister gibi titreşip sarsılıyorlardı. Atölye duvarlarındaki geniş aralıklar aydınlanıyor, içeriden dışarı doğru uzanan alevler kıpkızıl tırnaklara benziyordu. Damın kuru tahtaları boyunca altın ve kızıl renkli kurdeliler birbirlerine dolanıyor, kıvrılıyordu. Hala tüten, kilden yapılmış ince baca, bütün bunların tam ortasında duruyordu. Yangın gitgide büyüyor, genişliyor, alevin içinde çok güzel görünen atölye, kilisedeki ikon bölgesini andırıyor, insanı karşı konulmaz bir biçimde kendine çekiyordu. Üzerime koyun postundan yapılmış bir gocuk attım, ayağıma birilerinin çizmelerini geçirdim, koridordan geçerek kapı önündeki basamaklara çıktım. Dans eden alevlerin güçlü ışığı ile körleşerek olduğum yerde dondum kaldım. Büyük babamın, Gregory'nin, dayımın haykırışları, yangının gürültüsüyle sersemleşmiş, sağırlaşmıştım. Hele büyük annemin davranışını görünce korkudan neredeyse aklımı kaçıracaktım. Başına boş bir çuval, sırtına da atın çulunu almış olan büyük annem, dosdoğru alevlerin içine atlıyor, bağırıyordu. "Zaç yağı, aptallar, zaç yağı patlayacak." "Gregory, durdur onu," diye uluyordu büyük babam. "Oradan canlı çıkamaz." Ama büyük annem üzerinden dumanlar tüterek dışarı çıkmıştı bile. Elindeki zaç yağı dolu şişenin ağırlığıyla iki büklüm olmuştu. "Baba, atı dışarı çıkarttır," dedi öksürerek. "Alın şunları sırtımdan. Görmüyor musunuz, yanıyorum." Gregory tüten çulu onun sırtından aldı. Eğilerek hızlı hızlı atölyenin kapısına kürekle koca koca kar kümeleri atmaya başladı. Onun yanında dayım elinde bir keserle zıplayıp duruyordu. Büyük babam büyük annemin çevresinde koşuşup duruyor, üzerine kar atıyordu. Büyük annem şişeyi bir kar çukuruna koyduktan sonra avlunun kapılarını açmaya seyirtti. Koşa koşa gelen komşuları karşıladı. "Ambarı kurtarın, eğer yangın ambara sıçrarsa samanlar yanar, her şey kül olur, sizin evlerinizde. Çatıyı kırın, samanları bahçeye çıkarın. Gregory, karları yukarı yukarı at. Yere yığmanın ne yararı var? Yakov, kuru gürültüyü bırak da komşulara balta kürek ver. Sevgili komşular, haydi hep birlikte çalışalım. Tanrı bize yardım eder." Büyük annem beni en az yangın kadar büyülemişti. Alevlerin aydınlattığı, sarıp sarmaladığı karalar giymiş bu yaratık, avluda dört dönüyor, her yere yetişiyor, herkese buyruklar yağdırıyordu. Şarap birden avluya fırladı. Şaha kalktı. Az daha büyük babamı yere deviriyordu. Işıldayan kızıl gözlerine yangının alevleri yansımıştı. Art ayakları üzerinde dikildi. Büyük babam dizginleri bırakmak zorunda kaldı. Yana sıçradı. "Ana, tut şunu," diye bağırdı. Büyük annem kendini şaha kalkan atın önüne attı. Yanları açılmış kollarıyla bir haç gibi dikildi. At acı acı kişnedi, şiddetli alevler karşısında gözlerini kısarak boynunu büyükanneme doğru uzattı. ''Haydi haydi korkma'' dedi büyükannem boğuk bir sesle ve atın boynunu okşayarak dizginleri tuttu. ''Seni bu ateşin ortasında bırakacağımı mı sandın yoksa? Seni minik fare seni.'' Büyükannemin en az 3 katı irilikte olan minik fare uyusalca onu bahçe kapısına dek izledi. Büyükannemin kızarmış yüzüne bakarak soluyordu. Yevgenya çocukları evden çıkardı. Hepsi battaniyelere sarılıp sarmalanmış, ağlayıp sızlanıyorlardı. ''Vasili, Lekse'yi bulamıyorum.'' diye bağırdı dadı. ''Haydi çıkarın buradan.'' diye karşılık verdi büyük babam elini sallayarak. Yevgenya beni de alıp götürmesin diye terasın merdivenleri altına saklandım. Atölyenin çatısı şimdiden çökmüştü. Tütmekte olan incecik girişler ışınlar gibi göğe saplanıyor, altın renkli korlar gibi ışıldıyordu. Binanın içinde yeşil, mavi, kırmızı renkli rüzgar gülleri kükrüyor, çatırdıyor, patlıyordu. Alevler avluya geniş ateş şeritleri biçiminde uzanıyor, orada toplanmış kar küreyenlerin üzerlerini yalıyordu. Boya kazanları ateşte fokur fokur kaynıyor, duman ve buharlar yoğun bir bulut halinde yükseliyordu. Garip kokular avluyu dolanıyor, herkesin gözleri kızarıp sulanıyordu. Merdiven basamaklarının altından çıkar çıkmaz büyükannemin ayaklarına takıldım. ''Çabuk çık buradan!'' diye bağırdı. ''Ezilip gideceksin, çık çabuk!'' Birden başına pirinç miğfer giymiş bir atlı avluya daldı. Doru atının ağzından köpükler saçıyordu. Elindeki kırbacı havaya kaldırmıştı. Tehdit eden bir sesle bağırıyordu. ''Yol açın!'' Uzaktan neşeli zil sesleri geliyor. Her şey bana bir bayram gibi eğlenceli ve parlak geliyordu. Büyükannem beni basamakların üzerine doğru itti. ''İşittin mi? Çık buradan!'' diyorum. Bu kez ona boyun eğmek zorundaydım. Mutfağa gittim. Yeniden yüzümü cama dayadım. İnsan kalabalığının ardından yangının bir parçası bile görünmüyordu. Bütün görebildiğim kara kışlık şapkalar ve sivri külahlar arasındaki pirinç miğferlerdi. Yangın çok geçmeden ayakla çiğnenerek ve su dökülerek bastırıldı. Polis kalabalığı dağıttı ve büyükannem mutfağa girdi. ''Kim o? Ah sen misin? Korkudan uyuyamadın mı? Korkma, hepsi geçti.'' Yanıma oturdu. Sessizce iki yana sallanmaya başladı. Gecenin sessizliği ve karanlığı geri gelmişti. Sevindiğimi duyuyordum. Ama yangına üzülmüştüm.